Ayrım 36, sayfa 469, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Ömer, 1. kısım. Şubat 2009'da hala ay başında geçirdiği kalp krizinden toparlanmaya çalışan Ömer, Zora Balasevic'in varlığını bir teşkilat raporunda keşfetti. 7 yıl önce Cibril için olduğu gibi anormallikleri gören gözü ona rehber olmuştu. Kadın Sırbistan Büyükelçiliğindeki bütün personeli 24 ile 37 yaşları arasında değişen erkeklerden oluşan Dragan Milic için garip bir tercihti. Bu bilgiyi kadının peşine birkaç kişi takmasını söyleyen Ali Busiri ile paylaştı. Ömer, Seyit ve Mahmud'u görevlendirdi ve adamlar takiplerinin 3. gününde 55 yaşındaki Sırp kadının kendisinden kısa bir süre önce kente gelen Emmet Kohl adında bir Amerikalı diplomatla içki içerken çekilen fotoğraflarıyla geldiler. Bu kısa bir öğlen yemeğiydi ama Seyit konuşmalarının en ateşli yerinde onları duyabilecek kadar yakınlarına gelmişti. Emmet Cole İngilizce, beni neyle tehdit ettiğin umurumda değil Zora, senin için casusluk yapmayacağım dedi. Bunu yüksek sesle değil ancak yalnızca diplomatlar ve kiralık katillerin başarabildikleri bir kontrolle söylemişti. Bir şeyler döndüğü belliydi. Bu Cole'un dobra dobra konuşmasından anlaşılmıyorsa Mahmut'un yola yakın bir masada oturan bir Amerikan ajanını tanımasından belliydi. O da fotoğraf çekiyordu. Bu Siri'den onayıyla ertesi gün Zora Balasevic'i aldılar. Göründüğünden daha sağlamdı. Tehditlere pabuç bırakmıyordu. Neticede bir casustu. Bunu biliyorlardı. Ve bu nedenle onu hapse atma ya da sınır dışı etme yetkileri vardı. İki seçenek de onu endişelendirmişe benzemiyordu. Bunun için Ömer başka bir yol denedi. Tabii durum farklı olabilir. Bizimle çalışan casuslar için Kahire'de hayat son derece rahat olabilir, hatta kazançlı. Dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kadın ona karşı tamamen açık olmayı reddetmişti ama Amerikan Büyükelçiliğinde bir kaynaktan bilgi almaya hazırlandığını açıklamıştı. Bunu denemeni izledik Zora, başarısız oluşunu izledik. Kadın başını iki yana salladı. Bunu yapmanın iki yolu var ve ben yalnızca birini denedim. Ömer Arkadya Alışveriş Merkezi'ndeki karşılaşmayı izlemek üzere oradaydı ve Balasevic'in üzerindeki mikrofondan Conrad Hilton'daki konuşmaları dinledi. Cesurluğu ve hızlı karar verişi karşısında hayrete düştü. Balasevic bir takım Ruslarla oturan sarışın bir kadını işaret ederek onun kendisi için çalıştığını söylemişti. Ne kadar daha yani bir buluş. Hayret etmiş ve heyecanlanmıştı. Sophie Cole'u nihayet ikna etmesi 2 hafta almıştı. Ama bu ilişki kurulduktan sonra altyapının kalanı hazırlanabilirdi. Balasevic'in ödemesi Beautiful Nile Enterprises adlı bir paravan şirket tarafından yapılıyordu. Karşılığında da harici bellekleri doğrudan Raşit el-Savi'ye teslim ediyordu. Sırp Büyükelçiliği kısa bir süre sonra casuslarının artık sadık olmadığını fark edince Dragan Milic onu ülkeden göndermeye çalıştı. Ali Busiri Milic'le öğlen yemeğinde buluşarak en azından Mısır sınırları içinde Balasevic'e dokunulmayacağını izah etti. Nisan'da Sophie Cole'un istihbarat kalitesi belirlendikten sonra Ömer operasyondan alınarak daha az yorucu işlere verilmişti. ''Bir kalp krizi geçirdin.'' demişti bu siri. ''Seni en azından emekli olana kadar hayatta tutalım.'' Dosyaları almak ve işlemek sonrasında ise seçilen istihbaratı diğer bölümlere iletmek işi El-Savi ile bu siriye kalmıştı. Ömer bir kez daha kenara itilmişti. Ama ülkedeki diplomatların güvenliğini takip ederken bunun üzerinde durmamayı tercih etmiş ve Balasevic keşfinin büyük bir ihtimalle kariyerinin son başarısı olacağı fikrini kabullenmişti. Bir yıl sonra Nisan 2010'da Busiri onun Balasevic'le tekrar buluşmasını istedi. Neden o? Çünkü Raşit'e kızıyor ve benim varlığımdan haberi yok. Bunun böyle kalmasını tercih ederim. El-Buiz Caddesi'ndeki daireyi ziyaret etti ve kadını berbat halde buldu. Sorun nedir? Tırnaklarını yiyip Türk kahvesi içen Zora, Sophie'nin tadı kaçtı. Onu kaybediyorum. Sana bırakmak istediğini mi söyledi? Başını hızla salladı. Daha değil ama söyleyecek. Bu oldukça normal dedi kadına. Onu tehdit et. Bay Cole'a karşı kullandığın tehdidi ona karşı kullanabilir misin? Omzunu silkti ama emin değildi. Kullanmamayı tercih ederim. O zaman biz ona yaklaşalım. Bizimle işbirliği yaptığını gösteren yeterli kanıtımız var. Bunu kamuoyuna açıklamakla tehdit ederiz. O da çalışmaya devam eder. Zora kesin bir şekilde hayır dedi. Sizi bilmiyor. Bunu benim için, halkım için yaptığını sanıyor. İşin içine siz girerseniz kopar. Ömer bunun doğru olup olmadığını merak etti ya da belki Zora onu ilk başta Kahire'ye getiren açgözlülüğüyle devre dışı bırakılacağını ve oldukça yüklü gelirinden olacağını düşünüyordu. Peki o zaman dedi, o zaman başka seçeneğimiz yok. Zora ikna olmuş gözükmüyordu. Sorun nedir Zora, harika bir iş çıkardın. Nihayet yanıtladı. Onu severim, her zaman sevdim. Bana güvenir ama ben de ona güvenirim. Aramızda bir şey inşa ettik ve bu onu yıkacak. Zora Balasev için duygusal olacağı aklına gelmezdi. Ne kadar çok şey yaptığını biliyorsunuz diye devam etti Zora. Bunların hepsini benim için yaptı. Bu sihri ona hiçbir şey anlatmamıştı ama Ömer başıyla onayladı. Zora onun da yatmak zorunda değildi, istediğini bile sanmıyorum. Ama ben bunun önemli olabileceğini söyledim. Ona eğer birileri kuşkulanmaya başlarsa adamı kendisine bağlamış olmasının yararına olacağını söyledim. Kimi? Adama kuşkulu bir bakış attı. Stanley Bertolli, başka kim olabilir ki? Ömer çaktırmamaya çalıştı ama hatası açıktı. Zora, beni kim yönetiyor dedi. Michael Halil. Demek istediğim Halil'i kim yönetiyor? Biz Zora, önemli olan bu. Tabii ki önemli olan tek şey bu değildi. Bir casus yönetmek çok yakın ilişki kurmayı gerektirirdi. Kimi zaman bir karı koca arasındakinden de yakın. Zora bir kadının kocasının yabancı biri çıkması durumunda hissedeceği kadar şok olmuştu. Cole'lar Kaide'den ayrıldıktan sonra Zora ülkeden ayrılmaya hazırlanırken onu ziyaret etmeye karar verdi. Şimdi daha sakindi, daha yorgun. Onlar için 1,5 yıl çalışmak ondan bir şeyler götürmüştü. Beni uğurlamaya mı geldiniz? Eve mi dönüyorsunuz? Direkt değil. Evet. Bir an için adamı gözleriyle tartarak, size gerçekten hiçbir şey anlatmıyorlar öyle değil mi dedi. Ömer kanepeye yerleşti. Neden siz anlatmıyorsunuz? Zora ona Temmuz itibarıyla yeter dediğini söyledi. Bu olur, bilirsiniz, insanlar yorulur. Halil'e artık işleri toparlamanın zamanının geldiğini söylemişti. Bunu Sophie'nin gözlerinde görebiliyordu. Ölüyordu. Evliliği boka sarmıştı. Stan'le olan ilişkisi de onu öldürüyordu. Ve ben. Bana sahip bile değildi. Beklediğim gibi çekilmeye çalıştı. Benim de sertleşmem gerekti. Gençken bu beni rahatsız etmezdi. Ama bana bir bakın. Genç değilim. Yorgunum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Halil ne söyledi? Bana eğer vazgeçersem casus olarak tutuklanacağımı söyledi. Bana o andan itibaren hesabıma para gönderilmeyeceğini söyledi. Para ayrılma zamanım gelene kadar bloke bir hesapta birikecekti. Ömer boğazını temizleyerek rahatsız bir şekilde burnunu sildi. Bunun için üzgünüm. Zora omzunu silkti. Artık halka açık yerlerde paket değiş tokuşu yapıyoruz. Onunla bana paranın kalanını vereceği Frankfurt'ta buluşacağım. Boğuk bir kahkaha attı. Bu boktan yerden kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Ömer ne söyleyeceğini bilemedi. Ayağa kalkıp kadının zorlandığı bavulu kapatmasına yardımcı oldu. Sonra Zora banyoya gittiğinde 2 fincan kahve hazırlamaya gitti. Kadın çıktığında ona gülümsüyordu ama gülümsemesi hoşuna gitmedi. Beni pas geçtiniz öyle değil mi? Seçeneğim yoktu, bu benim kararım değildi. Zora bunu başıyla onaylayarak kahve için teşekkür edip adamın arkasından salona geçti. Dolu kutular ve boş duvarlarla salon çıplak gözüküyordu. Ömer Sophie Cole hakkında ne bildiğini sordu. Bir süre düşündükten sonra onu dünyaya onun harika biri olduğunu ve utanacak hiçbir şeyi olmadığını açıklamakla tehdit ettim. Onun kendisi farkında olmasa bile her şeyi yapabilecek bir kadın olduğunu açığa çıkarmakla tehdit ettim. Duraksadı. Asla Sophie Cole'u düşman edinmeyin. Zora'nın bu söylediklerine dayanarak Sophie Cole ile ilk buluşmasında etkileyici bir şey bekledi. Ama kadın tam bir hayal kırıklığıydı. Belki Balasevich malını fazla övmüştü ama sorunun bir kısmı Ömer'deydi. Semiramis'e vardığında kemikleri un ufak olacakmış gibi hissediyordu. Mersa Metruh'tan Kahire'ye dönmek için sallantılı bir arabada 6 saat geçirmek çıldırmış olmalıydı. Gerçek şuydu ki Sophie Cole'la hiçbir zaman tanışmak zorunda kalmamış olmayı dilerdi. Bölümü onun verdiği bilgilerden yararlanmıştı ama ülkesinin sırlarını bu kadar kolay paylaşan, sonra da kendini korumak adına bir adamla aşk yaşayan bir kadına fazla değer vermiyordu. Onun resimlerini çok kez görmüştü ve bir kez Zora'yla buluştuklarında uzaktan izlemişti. Ama Hotel Semiramis'in kafesinde karşılaştığı kadın için hazır değildi. Zayıftı, üstü başı darmadağınıktı, saçları ölü ve karışıktı. Doğal güzelliği olan kadınların yüzlerinin güzelliğinin tembelliklerini örteceğini sanarak bir süre sonra kendilerini bıraktıkları gibi bakımsızdı. Kendine kızdı. Kadının kocası öldürülmüştü. Daha nazik olmalıydı. Dış görünüşüne karşın Ömer'in beklediğinden daha zeki olduğunu göstermiş, bilgilerdeki tutarsızlıkları yakalamıştı. Mesela eğer kocası Stumbler'ın arkasında teşkilatın olduğuna inanmıyorsa, Sia onu neden öldürsündü? Bu kadar saf bir mantık karşısında ne diyebilirdi ki? Bu kadın istihbarat servislerinin dışındaki herkes gibi istihbarat organizasyonlarının makine mantığıyla çalıştığına, bunun onların kusuru olduğuna inanıyordu. Onların kusuru makine mantığıyla çalışmamalarıydı. İnsan mantığıyla çalışırlardı. Dünyadaki teşkilatları dolduran insanlar gibi güçsüz ve duygusallardı. Ona sunabileceği en iyi şeyin Aristo mantığının bir örneği olduğu pek söylenemezdi. Hatalar yapıldı, sonra birincil arzusuna odaklandı. Bu da Sophie Cole'u Mısır'dan çıkartmaktı. Hassas noktalara dokunuyordu ve dikkatli olmazsa zarar görebilirdi. Ömer'in umurunda mıydı? Onun kontrolündeki yasak aşk yaşayan bir kadın ve bir hain zarar görse, hatta öldürülse fark eder miydi? Belki eder, belki etmezdi. Ama artık gerçekten dünyanın farklı bir yer olduğuna inanmaya başlıyordu. Kurallar çiğnenerek rüzgara savrulmuştu. Bu herhangi bir milletin tarihinde en önemli andı. Çünkü yeni teamüller belirleniyordu. Eğer CIA'in bu kadını Mısır'da öldürmesine izin verirse bir kez daha bunu yaparlardı. Eğer zarar görmeden giderse ülkenin fuadanın bile kendini güvende hissedebileceği bir yer olma umudu devam ederdi. Buluşmalarından sonra onun tavsiyesine uyarak ayrılacağından hala emin değilken kadının asansörlere gidişini uzaktan izledi. Sonra Cibril ile John Calhoun'un birlikte ayrılışlarını izlediği yere park ettiği arabasında bekledi. Saat neredeyse 9'du. Kadının şu Sophie Cole'un nasıl gözüktüğünü düşündü. Kafası ve bedeni karmakarışıktı ve onun sonunda Mısır'dan ayrılmadan neler karıştırabileceğinden endişelendi. Seyidi aradı. Adam 20 dakika sonra orada yolcu koltuğuna biniyordu. Bayan Sophie Cole öldürülen Amerikan konsolosunun eşi, 306 numaralı odada. Ona göz kulak olmanı istiyorum. Eğer ziyaretçisi gelirse bana haber ver. Seyit kaşlarını çattı. Burada ne işi var? Kocasını kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Yardım ediyor muyuz? Buna nasıl yanıt vereceğinden emin değildi. O da vermedi. İkinci kısım. Eve döndüğünde Fuad'a uyuyordu. Kanepede yarım saat oturduktan ağrıyan kemiklerinin ve kaslarının çatırtısını hissedip Sophie Cole'la konuşmasını düşündükten sonra uyuyamayacağından emin oldu. Gene de telefonu gece yarısından kısa bir süre sonra çaldığında onu uyandırdı. Telefonu kaptı. Evet. Ziyaretçi dedi Seyit. Ömer karanlıkta gözlerini kırpıştırdı ama hiçbir şeye odaklanamıyordu. Kim? Birden fazla aslında. Amerikan Büyükelçiliğinden Paul Johnson bütün gece lobide oturuyordu ama kısa bir süre önce Raşit El-Savi onu görmeye gitti. Ömer oturduğu yerde doğruldu. Ne? Asansöre bindi. Ben de merdivenlerden çıktım. Kadının kapısında duruyordu. İçeri girdi mi? Sanırım girmek istedi ama kadın izin vermedi.
Birbirlerini tanıyorlar mı?
Kendisini Michael Halil olarak tanıttı. Ondan sonra alçak sesle konuştu.
Elsa ve John Calhoun'la konuşuyor. Sonra Sophie Cole'la neler oluyordu?
Seyide kendisini bilgilendirmesini söyleyerek kapattı. Yatak odasında bir ışık yandı ve Fuad'ı duydu.
Ömer, orada ne yapıyorsun?
Yatak odasının kapısına gitti, kapının kasasına yaslandı, sırtı ağrıyordu. Kadın çarşafı çenesine kadar çekmiş, rüyadaymışçasına gülümsüyordu.
İşteydim dedi.
Kıyıya başka yolculuk yok, tamam mı dedi karısı, kemiklerim.
Kadına sessizce gülerek yatağın kenarına oturdu, uzanıp elini tuttu. Yalnız değilsin.
Toplantın nasıl gitti?
Söylemesi güç dedi, sonra tereddüt etti.
Evet.
Ali Busiri bir şeyler çeviriyormuş gibime geliyor.
Kadının yüzü karardı. Artık iyice yıllanmış olan öfkesi yeniden yükseliyordu.
O zaman onu durdurmalısın.
Sahaya kocasıyla yaptığı tek bir yolculuk gerçekten Fuad'ı bu kadar değiştirmiş miydi? Elini tutarak kadına baktı. 10 yıllar önce nasıl olduğunu anımsadı. Daha genç ve fakirlerken, daha mutlu değillerse bile en azından daha dirilerken. Onlarınki görücü usulü evlilikti ve bu nedenle mutlu olmaları uzun sürmüştü. Ama mutlu olmuşlardı.
Yatakları davetkardı ama artık uyuması mümkün olmayacaktı. Bazı şeyleri kontrol etmeliydi.
Tekrar dışarı çıkmam lazım.
Fuad'a yakala o piçi ama bunu yaparken kendini paralama dedi.
Kadının alnından öptü, gece kreminin kokusunu aldı. Ofise giderken Seyit, Sophie Cole'un kapısını dinlediğini söylemek için aradı.
Yatmaya hazırlanıyor, irtibata geçmemi ister misin?
Hayır dedi, yalnızca bekle.
İçişleri Bakanlığı'nın gece güvenlikçileri gündüz vardiyasındakilerden daha rahattı. Kısa bir süre sonra boş ve karanlık olan 7. kata çıkan asansördeydi. Bilgisayarının düğmesine bastı ve açıldığında uçuş manifestolarının bulunduğu bir veri tabanında dış trafik olarak işaretlenmiş, Mısır topraklarına gelen ve çıkan tüm uçuşlara ayrılmış bölümden güvenli internet sitesine girdi. Yolcu ismiyle formunu seçerek Raşit El-Savi yazdı. Birkaç sonuç buldu ama bunlar farklı El-Savilerdi. Michael Halil denedi ve çıkan sonuçları okudu. En eski kayıt geçen senenin Nisan'ından, Trablus'aydı.
Halil Trablus'ta ne yapıyordu?
Orada ailesi yoktu ve genel olarak işçinin onu Mısır'da tutması gerekiyordu. Eylül'de Zora'nın son ödemesini vermek üzere gittiği Frankfurt uçuşu vardı ve 1 Mart'ta yalnızca 5 gün önce Münih'e bir yolculuk. Buradan 3'ünde dönmüştü. Bilet parası nakit ödenmişti. Emmett Cole 2 Mart'ta öldürülmüştü. Gözlerini ovuşturdu. Gelirken bir çay almış olmayı diledi. Aklı son birkaç haftadır öğrendiklerine gitti. Emmett Cole'un Stambler'ın arkasında Amerikan hükümetinin olmadığını olan inancını düşündü. Ve Sophie Cole'un mükemmel sorusunu.
O zaman onu neden öldürdüler?
Bunun açıklaması gerçekten insan ve makine mantığının farkı mıydı? Ya Cole'u CIA'yı öldürmediyse o zaman ne? Kim öldürmüştü?
Tersini dene o zaman. Ya Emmett Cole Stambler'ın arkasında Amerika olduğuna inanmadığı için öldürüldüyse, bu aksine inanan Cibril'in güvende olduğu anlamına mı geliyordu? Peki ya Mersa Matruh? Kasım orada Stambler'ın ileri atlarının gelmesini bekliyordu ama onlardan hiç haber alamamıştı.
Bilgisayara dönerek kayıpları Stambler'ın gerçekleşmesini engelleyecek adamların isimlerini araştırmaya başladı. İsimleri tek tek yazdı. Yusuf el-Cuvali, hala kayıp. Abdurrahim Zargun, hala kayıp. Valet Belhaç.
Le Monde'da sabah baskısından önce internete yüklenen bir haber. Dün gece 2 işçi Suisse-sur-Seine'deki kanal havuzunda büyük bir spor çantası içinde bir ceset buldular. Adamların arabası üzerinde polis 18.54'te olay yerine intikal etti. Sabah Sous Tugay komutanı Bertrand Roos, habercilere oldukça bozulan cesedin kimliğinin 20 Şubat'tan beri kayıp olan Libya vatandaşı 41 yaşındaki Valet Belhaç olarak tespit edildiğini bildirdi. Bulgular maktulün başından vurularak daha sonra spor çantasına konulup sene atıldığını gösteriyor. Maktulün bir hafta önce öldürüldüğüne inanılıyor. Valet Belhaç, Libya'da demokratik değişimi savunan Libya Özgürlük ve Demokrasi Cephesi'nin üyesiydi. Libya Özgürlük ve Demokrasi Cephesi ile anlaşmazlığa düşmesinin ardından Ağustos 2009'da Londra'dan Paris'e gelen Belhaç'ın yeni bir örgüt kurma çalışmaları yaptığı belirtiliyor. Kaynaklara göre hala Libya Özgürlük ve Demokrasi Cephesi'nin üyesi olan Yusuf El Cuvali 19 Şubat'ta Londra'da kayboldu. Polis cinayet ile kayıp arasında bir bağlantı olup olmadığını teyit edemiyor. Yorgunluk bir yana kendini berbat hissetmeye başlıyordu. Bu mantıklı değildi. Eğer adamları başlarından vuracaklarsa neden kaçırmışlardı? Bunu kim isterdi, kim? Kafasında bir kıvılcım çaktı. Her şeyi çabuk anladığı nadirdi. Ama bir kez anladı mı bölük bölçük gelmezdi bu kavrayış. Bir kıvılcım çakmıştı ve birden bütün kazan kaynamaya başlamıştı. Durum şimdi buydu. Ateş onu uyandırdı. Hastalığı ve örümcek ağlarını yakıp geçti. Yapbozun parçaları havada uçuşup bir kristal mükemmelliğinde yerlerine oturmuştu. Hayır, hasta değildi şimdi. Yalnızca merak içindeydi. Sonra parçaları inceleyip tüm teorinin aksini ispatlayan anormallikleri ararken merakının yerine öfke aldı. Seyidi aradı.
Evet patron. Hala orada mı?
Evet. Odadan ayrılmaya kalkarsa onu durdur, anladın mı?
Ben? Evet anladım.
Birazdan orada olacağım. Ayrılmadan önce uçuş manifestolarını bir kez daha kontrol ederek Sofikoğlu'nun 9.30'da Amerika'ya gitmek üzere rezervasyon yaptığını gördü. Keşke dün ayrılsaydı, keşke Kahire'ye hiç gelmeseydi. Ama bunu yapmamıştı ve artık çok geçti.
36. ayrımın sonu. Sayfa 484.